Merhaba kıymetli izleyenler. Filistin gündeminin yeni bölümünde İbni Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Medaim Yanık Beyefendi misafirimiz, stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, şerefler
Hoş bulduk.
verdiniz.
Sağ olun.
Kıymetli hocam, malumunuz Filistin'de 2 ayı aşkın bir zamandır bir zulüm, bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada yaşananlar bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Vicdanı olan herkesi harekete geçirdi. Fakat bireysel olarak bizlerin tek tek yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı. Yapabileceğimiz şeyler kısıtlı olduğu zaman toplum bilinciyle hareket etmeye ve bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bunun çıktılarından bir tanesi de boykot oluyor. Son dönemde boykot hiç olmadığı kadar belki revaçta. Herkesin dikkatini çekmiş durumda. Boykota katılanlar, katılmayanlar bir şekilde bir boykotun varlığından ve İsrail'e karşı Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde, birçok toplumunda bir reaksiyon gösterildiğinin bilincinde. Bu noktada boykotun psikolojik olarak insana etkisi, tesiri nedir, ne olur, davranışlarına tesiri olur mu? Bu soruyla bir girizgah yapalım. Buyursunlar efendim.
Şu ortamda, şu zulmün bu kadar açık olduğu bir ortamda boykot etmek ruh sağlığımızı korur. Bize iyi gelir, Filistinlilere iyi gelir, Gazze'lilere iyi gelir, zalimleri destekleyenlere de kötü gelir. Şimdi boykot dediğimizde çok basit bir eylem gibi düşünmemek lazım. Aslında boykot edebilmek güçlü bir şey gerektir. Çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi insanların satın aldıkları şeyler için uzun süreli alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıklar genellikle bir takım seçme süreçleri üzerinden olmuştur. Bir kanaate dönmüştür. Bir seçim olmuştur. Bir hatta psikolojik bağ oluşmuştur onunla ilgili.
Markayla alakalı,
markayla, ürünle alakalı. Ürünle ilgili. Zaten pazarlamanın ana şeyi odur. Kişiyle, pazarlanan şeyle kişi arasında psikolojik bir bağ kurmaktır. Onu aldığınızda size bir mutluluk, tatmin, iyi bir şey aldım demeniz lazım. O yüzden de satın alma davranışını etkilemek çok kolay bir şey değildir. Bir kişi daha önce tırnak içinde memnun olduğu, satın almaya değer bulduğu, arasında psikolojik bağ oluştuğu bir şeyi değiştirebilmesi için çok güçlü bir gerekçeye sahip olması gerekir. Eğer bu gerekçe basit bir gerekçe olursa bu psikolojik bağ yıkmaya yetmez. Ama bir insan daha önce diyelim ki Starbucks'ta oturmaya ve oradan kahve içmeye, onun ortamında çalışmaya alışmışsa, Starbucks açık bir şekilde İsrail'e destek vermişse, bir kişi bunu boykot etmeye karar vermişse aslında çok ciddi bir psikolojik gerilim içinde kalır. O güçlü psikolojik alışkanlığını değiştirmesi gerekecektir. Sağlam bir gerekçesi olması lazım. Yeni duygusal bir gerekçesi olması lazım. Bir alışkanlığı değiştirecek şekilde harekete geçmesi lazım. Onun getirdiği yoksunlukla baş edebilmesi lazım. Aslında çok basit gibi görünse bile boykotların genellikle devam edememesinin nedeni budur. Ama bu sefer işler farklı. Çünkü olup biten şey o kadar zalimce, o kadar aşağılıkça, o kadar güçlü duygular oluşturabilecek düzeyde ki bunu böyle algılayanlar için o psikolojik gerekçe artık var.
Evet, şu an bu sabah bir haber gördüm. 14 milyar dolar civarında bir şu ana kadar boykot, yani 2 aydan bahsediyoruz. Starbucks marka üzerinde bir zarardan söz ediliyormuş efendim. İşte bazı ülkelerde distribütörler bütün ülkeden çekilme kararı alıyorlar. İşte bireysel olarak mağaza kapatanlar süreç devam ediyor.
Etki olduğu kesin. Ama benim için daha önemli olan şey ne biliyor musun? O boykotu eden insanların ruhsal durumundaki, psikolojilerindeki, alışkanlıklarındaki değişme.
Efendim ilk cümlenizde de bize iyi gelir dediniz ya. Hani şöyle bir şey vardır. İyilik iyileştirir derler ya. Kişinin kendisiyle alakalı olmak kastıyla bunu söylüyorum. Birine iyilik ettiğinizde aslında siz ona evet iyilik ediyorsunuz ama asıl iyiliği kendinize ediyorsunuz derler. Yani birine yardım etmişlik duygusu insana tamir.
Bu ne yapıyor biliyor musun? Şimdi diyelim ki siz boykot ettiniz. Sevdiğiniz bir şey. Starbucks veya herhangi bir diyelim ki sevdiğiniz bir cipsi almadınız. Alışkanlığınıza mücadele ettiniz bir bedel bir şey hani şeyde. Bu aslında sizi irade sahibi biri yapıyor. Bu sizi taraf sahibi biri yapıyor. Bu sizi pasif bir şeyden aktif bir nesneye dönüştürüyor. Kardeşim ben bu zulme elimdeki imkanlarla bu şekilde bir tutum sergileyeceğim. Bunu değiştireceğim alışkanlığımı ve bunu da uzun süreli devam ettireceğim. Tamam. Starbucks'ın başına 14 milyar zarar gelmiş olması dünyadaki birçok insandaki bu güçlü aktör olma, zulme karşı hani bir oy gidip oy vermek gibi bir şey bu. Daha ötesindeki bir şey. Kişiler aktif çünkü bunu yapan kişi başka bir şey yapması da kolaylaşıyor. Eğer bir kişi diyelim ki Starbucks'ı şey yapıyorsa veya başka bir ürünü diyelim ki boykot ediyorsa gerekçesiyle bu kişinin yardım yapma olasılığı artıyor. Bu kişinin savunuculuk yapma olasılığı artıyor. Bu kişinin diyelim ki bu meseleyi dert edinme olasılığı artıyor. Gündemde tutma olasılığı artıyor. Şimdi bütün bunlar aslında bir bilinç gelişmesi, bir davranış düzenlenmesi, bir sürece ufak da olsa bir etki etmesi. Şimdi yani diyelim ki bütün bunlar işe yaramadı. Yani şeyde. Yani esas çıkış noktamız o değil. O oldu kesin. Yani işe yaradı kesin. Netice düşünen insanlar için.
İşe yaramasa bile.
Çok işe yaradı diyorsunuz. Bunu yapabilmek. Hani bir insanın elinden gelen. Hani hadisteki şey var ya dilini düzeltmek, elini düzeltmek. Şey elini düzeltmek olmasa, dilini olmasa buğz etmek. Yani bunun kendi şeyinde bir şey yapmak anlamına geldiği için insanları aktör yapıyor. Pasif nesne olmaktan çıkarıp sürece etki edebilecek bir şey. Dünya sistemi insanların kabulü üzerinden yürür. Siz bir şekilde bir alışkanlıklar oluşturulur, bir düzen oluşturur. Eğer insanlar, en önemli şey her zaman insandır. Eğer insanlar var olan düzene isyan etmeye başlarlarsa, düzenin getirdiği alışkanlıklara isyan, değişime şey yaparlarsa, dünya düzeninde yeni bir değişim olur. İnsandan daha önemli bir şey yoktur. İnsan eğer tavır değişikliği, ortak tavır değişikliği yaptığın zaman, diyelim ki paraya verdiğin şey bir kağıttır. Ona artık güvenmediğiniz zaman o gerçekten bir kağıda döner. Onun güveni üzerinden işler. Bir marka insanların zihninde pozitif kaldığı zaman piyasa değeri eder. Eğer insanlar o markaya psikolojik olarak başka bir şekilde negatif olarak bakmaya başladığında o çark bozulur. O sistem başka bir yere döner. O yüzden ben boykotun hem dünya düzenine karşı bir isyanın sesi olması, eylemi olması, hem bireylerin aktif bir hale gelmiş olması, hem ellerinden gelen bir şeyin yapmış olmaları, hem de dünyanın bu kötü işleyişine çomak sokmak anlamına geldiği için kutsal bir eylem olduğu kanaatindeyim.
Peki. Şimdi bir önemli kavramımız da hocam yetersizlik ve acziyet belki, hiçbir şey yapamama düşüncesi. Burada boykot konusunda da ön plana çıkıyor aslında. Boykot karşıtlığı noktasında belki siyasal, politik noktada durduğu yerden kaynaklı bir karşıtlık dışında kalan insanlar için bahsediyorum bunu. Vicdanıyla meseleye bakan her insan burada nasıl tavır sergileyeceğini belki bilir. Fakat yetersizlik hissinden, hiçbir şeyi değiştirememekten korkan ve kaygılanan insanların boykotla biz ne yapacağız ki? Bu kurumlar, kişiler, uğraştığımız insanlar bütün dünyayı yönetiyorlar şeklinde çok büyük bir gücün karşısında biz hiçbir şeyiz şeklinde bir düşünceleri var. Bu noktada boykotu yararlı görmemek tavrı içerisindeler. Öncesinde şunu sormak istiyorum. Yetersizlik hissi tek başına mesela bu Türkiye'de yaşayan bir insan Filistin'de yaşananlara evet görüyor, üzülüyor, vicdan harekete geçiyor, bir şekilde katılıyor duygusal olarak bu sürecin içerisine. Fakat hiçbir şey yapamayacağını, sürekli bu konuda bir büyük resme hizmet edecek bir katkı sunamayacağını düşünmesi psikolojik olarak ona zarar verir mi acaba?
Kesinlikle zarar verir. İnsanın acziyet içinde olmuş olması, herhangi bir şeyi değiştirme gücüne sahip olmayan pasif, etkisiz bir şey olması bir kişinin özgüvenini, bir toplumun özgüvenini fena halde bozar. Bu öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir hal oluşursa, yani öğrenilmiş çaresizlikle ilgili meşhur deney vardır. Diyelim ki köpekleri bir kafese koyarsınız, bazen maymun. Kapıya yöneldiğinde elektrik verirsiniz. Bir dönem sonra kapıları açsanız dahi harekete geçmez. Tamam, bunu öğrenilmiş çaresizlikler. Eğer dünya düzeninin değişmeyeceği, bu zulme etki etmiş olmanın işe yaramayacağı hissi yerleşirse öğrenilmiş çaresiz oluruz. Onun yerine öğrenilmiş iyimserlik, öğrenilmiş etkinlik, aktörlük dediğimiz bir şeye yönelmiş olmamız lazım. Ha, insan tekinin şöyle bir gücü yok. Bazen devletlerin de yok. Tarihin herhangi bir döneminde, bir kesitinde bir şeyi hemen durdurma gücümüz yok. Yani bir deprem olduğunda 3 gününde, 5 günde, 10 günde bir şeyleri değiştiremiyoruz. Ama bir şeyden sonra değiştiriyoruz. Bu memleketi, bu coğrafyayı Moğollar talan ettiğinde, Moğolların talan ettiği bir dönemde yaşamış olsaydınız, yani bugün Filistin'deki işte olup bitenlerin ortasında kalmış bir insan gibi hissederdiniz. Ama büyük tarihsel dönem içerisinde onun etkilerinin gittiği, başka bir dünyanın kurulduğu bir şey olmuştur. O yüzden de şu anki şu tarihsel dönemde belki hani batılı güçlerin kurduğu bir düzenin ortasında Moğolların şeyi gibi işliyor olabiliriz. Ama bir daha daha büyük perspektifte baktığımızda bunun kalıcı bir resim olmadığını, değişen dengelerle beraber değişen şeylerin de olduğunu düşünürüz. O yüzden buradaki en önemli şey insanların tutumlarıdır, insanların halleridir. Bu bir bilincin oluşması, bir aktörlük, işe yararlık bir bilincinin oluşması. Bunun aktarılması gerekir. Çaresizlik insan ruhunu ezer.
Hocam son soru olsun. Bir açıklamanız var burada, müsaadeniz onu aktarmak istiyorum. Boykot etmek duyguları davranışa dökerek kişiyi pasif halden aktif hale getirir. Ayrıca boykot diğer yardım etme şekillerini de kolaylaştırır. Örneğin boykot eden kişi daha kolay para yardımı yapar, daha fazla savunuculuk yapar. Boykot hem ekonomik hem psikolojik bir mücadeledir diyorsunuz. Bu pasif olmaktan aktif olmaya geçişle alakalı neler söylemek istersiniz? Şu geliyor aklıma benim, yani boykot yeni aktivistlerin doğuşuna vesile olabilir mi? Yani hiç büyük çapta sosyal birlikteliğe katılım sağlamamış insanlar boykot yaptıktan sonra bu sürecin getirmesiyle
Safa
olabilir mi?
Öyle bir yapar ki, yani diyelim ki bir markete giden bir teyze, oğlum bak bunun şuna bir baksana ya, bu İsrailleri destekleyenlerin mi şeyi diye sormaya başladığı anda, tamam, bu kişi, bu birçok şey değişir. Hemen anında olup bitenleri durdurma gücüne değişmezse, o sebep olmasa bile, bu kişi için bu bir anlayış, bir bakış. Bakın, çünkü pazarlamacılar o ürünü bize yerleştirmek için milyonlarca dolar para harcarlar. Bize bir algı oluştururlar, bizde bir alışkanlık oluştururlar. Eğer teyze o her zamanki alıştığı şeyi bununla değiştirme gücüne ulaşırsa, bu acayip bir şeydir. Çünkü bu olup bitenlerin psikolojik gücünün ne kadar güçlü olabileceğinin göstergesidir. Şu anda diyelim ki işin tarafı, hani diyelim ki İsrailliler, Amerikalılar boykotun olmamasını istiyorlar. Tamam mı? Hiç önemli bir şey değil, muamelesi yapmıyorlar. Olmaması için mücadele ediyorlar. Niye? Çünkü tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar, hani özel dönemlerde olabilen büyük bir psikoloji var ve davranışı etkiliyor. Çünkü bunu, o ürünü, o soruyu soran teyze yarın bunu başka bir şeyde de sorar. Bunu kendi çocuğuna da aktarır. Televizyon seyretme davranışına da döner. Sokaktaki kermese de gider. Çocuğuyla olan, torunuyla olan etkileşiminde de bu meseleye döner. Bu bir dönüşüm yaratır. O yüzden boykot, bu mücadelenin sadece elitler düzeyinde değil, halk katmanının, bütün toplumsal kitlenin katılmasının aracıdır. Çünkü herkes alışveriş yapar. Tamam mı? Herkes markete gider. Gündelik hayatın, mesela bazı işler vardır, sadece elitler yapar. Ama alışverişi herkes yapar. O yüzden siz boykotu bir alışkanlık haline getirdiğin zaman aslında herkesi taraf haline getirmiş olursunuz.
Yani boykot büyük bir dönüşümün ilk adımıdır diyebilirim.
Kesinlikle. Ve bir kişiyi tavır sahibi kılar. Bir kişiyi ben bu iş için karınca misali bir şey taşıyorum yapar ve geniş halk kitlelerini bu işe katar. O yüzden kutsal bir eylemdir.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eksik olmayacağız. Sevgili izleyenler, Filistin gündeminin bu bölümünde İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Medaim Yanık Beyefendi konuğumuzdu. Yeni bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.